Ayrım 3. Güvercin Gerdanlığı İbni Hazm. Sayfa 29. İbni Hazm ve Edebi Kişiliği. İbni Hazm'ın Hayatı. İspanya Emevi Hanedanlığı, miladi 10. yüzyılda Nasır Lidinillah diye bilinen Abdurrahman 3, 912 ila 961 ve oğlu Hakem el Mustansır Billah'ın 961 ila 976 egemenliği altında hem en yüksek aşamasına ulaştı hem de son buldu. Hakem'in ölümünden sonra Muhammed bin Ebi Amir adında zeki ve gözü açık bir bakan, tahtın meşru varisi olan El-Müeyyed Billah denilen Hişam II'yi vasi olarak ayakta tutmayı ve iktidarı şahsen ele geçirmeyi başardı. Aynı zamanda ülkenin büyük kesiminde refah ve düzen sağlandı. Ticaret ve sanayi gelişmesini sürdürdü. Maalesef bu durum pek uzun sürmedi. Muhammed İbn Ebi Amir'in ölümünden hemen sonra 11. yüzyılın başlarında İspanya hanedanın birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozan pek çok siyasal bunalımın içine düşüverdi. Bu bunalımlar sayesinde çapulcu berberi takımı ülkeyi kasıp kavurdu. Ünlü Kurtuba kenti yağmalara sahne oldu. Eyaletler merkezi iktidardan ayrılarak bağımsızlıklarını ilan ettiler. Kuzeydeki Hristiyan krallıkları güçlendi, daha saldırgan olmaya ve tehdit edip gözdağı vermeye başladı. Léon Bercher, Le Collier du Pigeon, Alger, 1949, sayı 9. İşte bu bunalımlı dönemde yetişen İbn Hazm'ın tam adı Ali İbn Ahmet, İbn Said, İbn Hazm, İbn Galip, İbn Salih Harf, İbni Süfyan, İbni Yezid el-Farisi, el-Kurtubi, el-Endülüsi'dir. Künyesi Ebu Muhammed. Lakabı İbni Hazm'dır. İbni Hazm, Ez-Zahiri diye ün yapmıştır. Mezhep imamıdır, hukuk bilginidir. Dedesi Yezid, Kureyşli Yezid İbn Ebi Süfyan, İbni Harp, İbni Ümeyye, İbn Abdüşems'in azatlı kölesidir. Kendisi hukukçu, edebiyatçı, metot bilgini, muhaddis, soy ve şecere bilgini, dil bilimci ve şairdir. İbn Hazm'ın babası aslen Menteleşem köyündendir. Bu köy Endülüs'ün batı yakasında Deniz Haliç'i üzerindedir. Tavkül Hamame, Tahkik, Doktor N.F.M. Vasıl, Doktor A.M. İzam, Doktor M.F. Es-Sercani, Kahire, 1976, S. Zal. İbn Hazm miladi 18 Kasım 993, Hicri 3 Ramazan 383'te dünyaya gelmiştir. Çocukluğu Kurtuba Sarayı'nda babasının hareminde geçti. Böylece erginlik çağına kadar çok kibar ve düzgün bir eğitim gördü. Bir talihsizlik eseri, büyük acılar çekip hizmet ettiği amiroğullarının siyasal varlığını korumak için çatışmalar sırasında tepkilere maruz kalan babası, 1012'de ölünce berberiler tarafından sakinleri zorla çıkartılan Kurtuba'yı terk etmek zorunda kaldı. Léon Bercher, Le Collier du Pigeon, Alger, 1949, sayı 9. Burada ailesinin Balat Mugis'te bulunan muhteşem sarayı da berberiler tarafından tahrip edilmişti. Bunun üzerine Elmeriye'de ikamete karar verdi. İslam Ansiklopedisi Cilt 5/2 sayfa 748. Fakat oradaki rahat yaşamı çok kısa sürdü. 1016'da bu kentin valisi, aynı yıl Süleyman el-Müstaini, Kurtuba Sarayı tahtından indiren Ali İbni Hammad'la güç birliği yapmıştı. Dolayısıyla İbn Hazm, Emevilere olan sevgisinden dolayı valice şüpheli görülmüş ve hapse atılmıştır. Birkaç ay sonra da sürgüne gönderilmiştir. İbn Hazm böylece yeniden sürgün yoluna düşmüştür. L. Bercher, AGE, sayı 9. Dostu Muhammed bin İshak da kendisiyle birlikte sürgüne gönderilmişti. İki arkadaş Hasn el-Kasra'ya gittiler. Buranın beyi tarafından dostça karşılandılar. Abdurrahman IV el-Murtaza'nın Valencia'da halife ilan edilmesi haberini almaları üzerine birkaç ay sonra Hasn el-Kasra'dan ayrıldılar. Deniz yoluyla Valencia'ya gittiler. İbn Hazm orada daha başka tanıdıklara da tesadüf etti. İslam Ansiklopedisi Cilt 5/2 sayfa 748. Abdurrahman IV'ün hizmetine girdi. Fakat bu Emevi prensinin Granada Kalesi önünde 1018'deki kesin yenilgisi sonucu İbn Hazm yeniden hapse düştü. Le Berşer AGE sayı 10. İbn Hazm Abdurrahman el-Murtaza'nın veziriydi. Harbe o kimlikle katıldı. Ancak düşman eline esir düştü. Bir müddet sonra serbest bırakıldı. 6 senelik bir aradan sonra Hicri 409 Şevval'inde, miladi 1019 ilk yazında doğum yeri Kurtuba'ya döndü. O zaman Kurtuba'da Kasım bin Hammud halifeydi. Birkaç yıl geçip de bu halife düşürülerek yerine İrfan sahibi Abdurrahman V el-Mustazhir, Hicri 414 Ramazan'da hilafete geçtiği vakit 1023-1024, İslam Ansiklopedisi Cilt 5/2 sayfa 748 yılında onun yeniden siyasa sahnesine çıktığını görüyoruz. Fakat kısa bir süre, yalnızca 7 hafta süreyle Emevi halifesi ilan edilen Abdurrahman V el-Mustazhir'in veziri olmuştur. Ama bu prens daha tahta geçer geçmez öldürüldü. 1024. İbn Hazm tekrar hapse atıldı. Hapiste ne kadar kaldığını pek bilmiyoruz. Kesin bildiğimiz tek husus 1027'de onun bu kez Şatibe'de görülmesidir. İşte hakkında ayrıntılı bilgi vereceğimiz Tavkül Hamamesini burada kaleme almıştır. Bundan böyle İbn Hazm kendini ilme verecek, özellikle hukuk ve ilahiyat bilimleriyle uğraşacaktır. Fakat onun mücadeleci mizacı ve bilginlere karşı koyma arzusu, ki bu yüzden onlar arasında pek çok düşmanı vardı, onu çağdaşlarına karşı bir ekolün, ehlüs zahirin üstadı olmaya doğru götürdü. Şimdilik bu konuda şunu söylememiz yeterli. İbn Hazm adı daha söylenir söylenmez hemen bu ad polemik yazılarıyla ün kazanmış, uzlaşmaz zahiri bilginini anımsatır. Onun dokunaklı, etkili ve acımasız kalemi şu atasözünü doğurmuştur. Haccacın kılıcı İbn Hazm'ın kalemi. Leon Berşer, Le Collier du Pigeon Alger, 1949, sayı 10. İbn Hazm önceleri İmam Şafii'nin mezhebine ilgi duyuyor ve onu kendi mezhebi olarak savunuyordu. Sonraları öteki mezheplere geçti. En son olarak Davud İbn Ali Ez-Zahiri'nin mezhebi olan Zahiriye mezhebinde karar kıldı. Onun yayılması ve açıklanması yolunda çalıştı. Onu genişletti. Hakkında dersler verdi. Onun için çok tartıştı. Daha iyi anlaşılması için birçok kitap yazdı. Ömrünün sonuna kadar aynı görüşte kaldı, Zahiriye olarak bilindi. Yazdığı kitaplar Zahiriye mezhebinin kaynakları oldu. Doktor N.F.M. Vasıl, Tavkül Hamame, Tahkik, Kahire, 1976, S. Dal. İbn Hazm, siyasi göreve 16 yaşında başlamış, 26 yaşına kadar bunu sürdürmüştür. Daha sonra bakanlığı ve yöneticiliği bırakmış, bilimsel inceleme ve araştırma yoluna girmiştir. Çeşitli ilimleri okumaya, birçok yapıtlar ve metotlar üzerinde çalışmaya başlamıştır. Hukuk, hadis, metot, milletler, dinler, tarih, soy bilimi, edebiyat alanlarında muarızlarına cevap verme ve benzeri konularda 80 bin yapraklı 400 cilt eser vermiştir. Kendi çağında ve ondan önceki dönemlerde Ebu Celal Muhammed İbn Cerir et-Taberi'den başka İbn Cerir et-Taberi 839 ila 923 Arap tarihçisidir. İlim öğrenmek amacıyla koyulduğu yol onu Suriye'ye, Mısır'a, Irak'a götürmüştür. Sonunda Bağdat'ta yerleşmiştir. İslam hukukunu bağımsız olarak açıklayan Taberi, kendine özel bir rite bulmaya çalışmışsa da başaramamıştır. Ününü dünya tarihine borçludur. Arapça'da böyle bir kitap ilk olarak yazılmıştır. Yaratılıştan 915 tarihine kadar gelen bu tarih, sonraki vakanüvisler için bir kaynak olmuştur. Tarihur Rüsul vel Mülük, Camiül Beyan fi Tefsiril Kur'an. İslam bilginleri arasında onun kadar çok eser bırakan birini bilmiyoruz. Fıkıh öğrenimine başlamasına şu olay neden olmuştur. Babasının dostlarından büyük ve önemli birinin cenazesinde bulunur. İkindi namazından önce camiye girer, Tahiyyetül Mescid, mescit namazını kılmadan bir yere oturur. Caminin içi de çok kalabalıktır. Kendisini yetiştiren hocası kalkıp namaz kılmasını işaret eder. Fakat bizimki bu işaretten pek bir şey anlamaz. Yanındakiler, bu yaşa gelmişsin, tahiyyetül mescidin vacip olduğunu bilmiyor musun derler. İbni Hazm, bunun üzerine ayağa kalktım ve namaz kıldım. Cenaze namazı kılınıp, sonra cenazenin yakınlarına başsağlığı dilemek için camiye döndüğümde kalktım, yine namaz kılacaktım. Bu kez otur yerine, daha namaz vakti gelmedi dediler. Bunun üzerine vazgeçtim ve oturdum. Ama gerçekten rezil oldum. Bu olay bana çok ağır geldi. Beni yetiştiren hocama döndüm. Şeyh el-Fakih Ebu Abdullah İbn Ferhun'un ders verdiği yer neresidir? Beni oraya götür dedim ona. O da beni o hocanın yanına götürdü. Olup biteni ona anlattım. Böylece ilim öğrenmeye başladım. O hocadan bana bir yol göstermesini istedim. O da İmam Malik bin Enes'in, Allah ondan razı olsun, Muvatta adlı kitabını okumamı söyledi. Ertesi gün onu okumaya başladım. 3 yıl boyunca o ve benzeri kitapları okudum. Sonra birçok bilimsel tartışmalara ve toplantılara katıldım. Doktor N.F.M. Vasıl, Tavkül Hamame, Tahkik, Kahire, 1976, S.R. Bundan böyle İbn Hazm ilmini her dala kaydırıyor, kendisine karşı çıkanlara yapıtlarında ortaya koyduğu düşüncelere dayanarak cevaplar veriyor, onlarla mücadele ediyordu. İnsanlara onu açıklayasınız ve onu gizlemeyesiniz ayetiyle Kur'an 3/187 Allah'ın bilginlerden aldığı söze dayanarak düşüncelerini yaygınlaştırmaya çalışıyordu. Bu yüzden birçokları ona darıldı. Gene bu yüzden vatanından uzaklaştırıldı. Sürgüne gönderildiği halde o durumda bile ilmini yaymaktan ve düşüncelerini anlatmaktan geri durmuyordu. Hayatında karşılaştığı en büyük felaketse eserlerinin ve makalelerinin bizzat kendi gözü önünde düşmanlarının huzurunda parçalanıp yakılması olmuştur. Bu konuda İbn Hazm şunları söylüyor. Kağıtları yaksanız bile onların içeriklerini yakamayacaksınız. Çünkü onlar benim kalbimdedir. Ayaklarım nereye yönelse onlar da benimle gelir. Benimle biner, benimle iner, benimle kabrime girer. Doktor N.F.M. Vasıl, Tavkül Hamame, Tahkik S.Z.A. Ard arda gelen pek çok yer değişikliği ve çok acı düş kırıklığıyla bunalmış bir haldeyken İbn Hazm, Kasa Mantia'nın yakınında Badajoz'dan pek uzakta olmayan bir köyde ailesinin kır evinde son günlerini geçirmeye gitti. 16 Ağustos 1064 Hicri 30 Şaban 456'da öldü. Léon Bercher, Le Collier du Pigeon sayı 11. İbn Hazm geçim sıkıntısı çekmemiştir. Ailesinin zengin oluşu nedeniyle iyi bir hayat sürmüştür. Babasının köşkünde müreffeh bir hayat geçirmiştir. Çocukluğunda kendisini kadınların eğittiğini, güvercin gerdanlığında kendisi haber veriyor. Ben onların elinde büyüdüm. Beni onlar eğitti. Erginlik çağına gelinceye kadar erkeklerle düşüp kalkmadım. Küçükken Kur'an'ı bana onlar öğretti. Bana pek çok şiir ezberlettiler. AGE Sayfa 126-127 Kadınlardan gördüğü bu sıcak ilgi, özen ve ihtimam, kanımızca onda edebi zevkin ilk nüvelerini oluşturmuştur. İbn Hazm, cariyelerin ve kadınların eğitimi, erkeklerin ve alimlerin öğretimiyle yetişmiştir. Birinciler onun duygularını kontrol etmiş, ona Kur'an, hadis ve edebiyat öğretmişler, ikincilerse fikri, kalbi ve ruhu ile onu ahiret işlerine sevk etmişlerdir. Ebu Zehra, İfe, Mezhepler Tarihi, çeviren A.K. Şener, 4, sayfa 26. İbn Hazm, çocukluğunu Kurtuba'da geçirmiştir. Daha sonraları babasıyla birlikte eski memleketleri Balat el-Mugis'e gittiklerini gene kendisi anlatıyor. Allah rahmet etsin, babam Kurtuba'nın doğusunda Ez-Zahire mahallesindeki yeni evlerimizi bıraktı. Müminlerin emiri Muhammed el-Mehdi'nin hilafete geçişinin 3. günü şehrin batısında bulunan Balat el-Mugis adındaki eski saray evimize yeniden yerleştik. Ben de onunla birlikte ev değiştirdim. Bu olay Hicri 399 yılının Cemaziyelahir ayında olmuştu. Miladi 1009. Fakat o çeşitli nedenlerden dolayı bizimle birlikte taşınmadı. Daha sonra müminlerin emiri Hişam el-Müeyyid'in halife oluşundan sonra başımıza çeşitli felaketler geldi. Onun devlet adamlarınca bize kin duyulmaya başlandı. Tutuklandık, gözaltına alındık, ezici cezalara çarptırıldık, gizlice yaşamak zorunda kaldık. Ayaklanma ve fitne her tarafı kasıp kavurdu, ortalığı kırıp geçirdi. Herkese uzandı, özellikle bize geldi. Sonunda Allah rahmet etsin bakan babam, 402 yılında Zilkade'nin sona ermesinden 2 gün önce, bir cumartesi günü ikindiden sonra öldü. Biz gene aynı durumdaydık. Durumumuz onun ölümünden sonra da bu şekilde sürdü. Léon Bercher, Le Collier du Pigeon, sayfa 286-287. Berberilerin Kurtuba'yı işgali sırasında İbn Hazm vatanından sürülür. Elmeriye'ye gider. 6 küsur yıldan sonra 409 yılı Şevval ayında yeniden Kurtuba'ya döner. AGE, sayfa 288-289. Bütün bu bilgileri ayrıntılı olarak verdiği eserini Şatibe'de yazdığını kendisi söylüyor. Selman Başaran, İbn Hazm ve Hadisteki Metodu, Ankara 1977, sayfa 12. İsteyerek veya mecbur olduğu için yolculuklardan çok etkilenmiştir. İbn Hazm, zahiri mezhebi dışındaki mezhep müntesipleriyle, özellikle Malikilerle birçok tartışmalara girmiştir. Mücadeleci bir ruha sahip olduğunu çağdaşları belirtiyor. Keyravanlı Ebu Abdullah Muhammed bin Küleyb çenesi düşük birisiydi. Çeşitli konularda sorular sormaya çok meraklıydı. O zamanlar ben Kurtuba'da oturuyordum. Çeşitli konularda sohbet ediyorduk. Aşktan söz ederken bana, eğer sevdiğim kişi benimle karşılaşmaktan iğreniyor ve benden kaçıyorsa ne yapmalıyım? Diye sordu. Ben de şöyle cevapladım. Seninle karşılaşmaktan tiksinirse bile, sevgilinle karşılaşmayı deneyerek gönlünü yatıştırıp sevindirmeye zorlamalısın kendi kendini. Ben de aynısını düşünüyorum dedi. Tam tersine, onun aşkını kendi aşkıma, onun arzusunu kendi arzuma tercih ederim. Kendim için öleceğimi bilsem bile sabrederim, sabredeceğim de. Bense dedim, ancak kendi nefsim için severim onu. Sevgilinin suretinden hoşlanması için, haz alması için severim. Ben kendi mantığıma uyarım, kendi ilkelerime göre davranırım. Ruhumu neşelendirmek için kendime özgü yönteme sadık kalırım. İşte, dedi, tam bir mantık zulmü. Ölümden daha güçlü olan bir şey, bize ölümü göze aldıran şeydir. Eğer canını feda ettiysen, onu istediğinden dolayı değil, fakat gerektiği için, dedim. Eğer başka türlü yapabilseydin, onu feda etmezdin. Kendi isteğinle, sevgilinle karşılaşmaktan kaçındığını kabul edecek olursak, o zaman kınanacak birisi olursun. Çünkü canına haksızlık etmiş ve bizzat kendi elinle onu öldürmüş olursun. O zaman bana şöyle dedi. Sen kıyasçı bir adamsın. Aşkta kıyasa yer yoktur. Bu durumda aşığın başı büyük derttedir, dedim. Aşktan daha büyük dert var mı ki, dedi. Léon Bercher, Le Collier du Pigeon, sayfa 116-117. Yukarıya aldığımız parça, onun hakkında belli bir fikir vermekte, onun ne denli ikna edici, karşısındakini susturucu bir yönteme sahip olduğunu, konuşurken muhatabını çepeçevre kuşatıp ezici ağırlığını ortaya koyduğunu göstermektedir. Tartışmalarını önceleri diliyle yaparken, sonraları kitap yazmaya başlayınca kalemiyle sürdürmüştür. Ünlü bir polemikçi olarak bilinir. Haccacın Kılıcı, İbn Hazm'ın kalemi atasözünün doğması da bunun açık kanıtıdır. Özellikle El-Fasl adlı kitabında Yahudiler ve Hristiyanlarla mücadele eder. Sonra Mutezile ve diğer kelam mezheplerine çatar. İbn Hazm, kendisini kınayanın kınamasından, eleştirisinden korkmaz. Bu tartışmalarını inancına olan bağlılığından dolayı yapardı. Hasımlarınca çok saldırıya uğramıştır. Yılmayan, düşüncelerinden vazgeçmeyen sert bir mizacı vardır. Dostluğu kuvvetli, vefakar birisi olduğu gene güvercin gerdanlığından anlaşılıyor. Üslubundaki parlaklık ve ifadelerindeki akıcılık bize mizacının inceliğini haber veriyor. Kötülüğe bile iyilikle karşılık veren bir mizaca sahiptir. İbn Hazm'ın yaşamı genel olarak incelendiğinde onun hem siyasetle hem de ilimle uğraştığı görülür. Birkaç kez aralıklarla siyasal yaşama katıldığı kaynaklarda belirtilmektedir. Babası Ebu Ömer Ahmet bin Said'in Emeviler iktidardayken El-Mansur Muhammed bin Abdullah'ın ve ondan sonra yerine geçen oğlu Muzaffer'in bakanı oluşu ve çocukluğunun sarayda geçmiş olması onun siyasal yaşama girmesinde başlıca etkendir. İbn Hazm, babasının Hicri 402'de ölümünden sonra siyasete atılmıştır. Daha önce de belirttiğimiz gibi İbn Hazm, Hişam el-Müeyyid'in tahta çıkışından sonra ailesinin maruz kaldığı felaketler sonucu AGE sayfa 285 ila 287, 306, 307. 404'te Berberilerin Kurtuba'yı işgali sırasında Kurtuba'dan ayrılarak Elmeriye'ye gitmek zorunda kalmıştı. Elmeriye valisi Hayran, Leon Berşer, Le Collier du Pigeon, sayfa 306-307, İbn Hazm'dan kuşkulanması üzerine bir süre onu hapsettikten sonra sürgün etmişti. Valencia'da Abdurrahman bin Muhammed'in zuhuru sırasında ona katıldığını gene kendisinden öğreniyoruz. Granada'da Abdurrahman ordusu saflarında savaşa katılmıştır. Fakat Abdurrahman IV savaşı kaybedince Berberilerin eline düşmüş ve özgürlüğünü çok geç elde etmiştir. Hicri 409 yılında Kurtuba'ya döndükten ve dostu Abdurrahman V el-Mustazhir'i hilafete geçtikten sonra Hicri 424 yılında 7 hafta gibi kısa bir süre onun vezirliğini yapmıştır. Bu husus bütün kaynaklarda zikredilir. Selman Başaran, İbn Hazm ve Hadisteki Metodu, Ankara 1977, sayfa 19. Bundan sonra kendini ilme verip siyasal yaşamdan ayrıldı. Ancak daha sonraları hilafette bulunan Hişam el-Mu'tedin de veziri oldu. AGE, Tez, sayfa 19. Fakat fazla durmadı. Artık bir daha dönmemek üzere kesinlikle siyasetten ayrıldı. Görüldüğü gibi İbn Hazm siyasetin içine girmiştir. Gençliğinde babasıyla birlikte çektiği acılar onun siyasal duygularını kamçılamıştır. Aralıklarla üç kez siyasal hayata girmiş, çıkmıştır. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 35.